Erkam Radyomuzun kıymetli dinleyicileri, hepinizi muhabbetle selamlıyoruz. Ben Mehmet Lütfü Arslan, kıymetli ağabeyim Mehmet Emin Okur'la kalbimizin frekansı Erkam Radyomuzda, hayrola da beraberiz efendim. Mehmet abi hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
Mehmet abi, böyle hayrolamızın hakikaten çok zengin bir arşivi var radyomuzda. Radyomuzun çok güzel bir arşivi var.
Arşiv, ben de geçen de baktım. Bir de yenilenmiş, çok daha kolay ulaşılabilir hale gelmiş.
Evet. Şimdi mesela sizinle yaptığımız programlara bakıyorum ben. Yani bayağı bir şey oluşmuş orada. Böyle bakıldığı zaman ciddi bir orada şey var yani. Diğer programları da düşündüğümüz zaman çok müthiş bir zenginlik aslında bakıldığında. Fakat ilginç bir şey de var Mehmet abi. Şimdi böyle arşivler, işte efendim şimdi sesli kitaplar çıktı. YouTube'da binlerce video var. Sürekli videolar yükleniyor. Bu kadar efendim içeriğin içerisinde insan da vakit bulamamaktan yakınıyor. Evet. Bu içeriği kim ne zaman nasıl seyredecek, nasıl izleyecek, nasıl istifade edecek?
İhtiyaç halinde oluyor bunlar yani.
Aramakla oluyor yani.
Tabii yani. Ya bu bir de zamanımızın bilgiye ulaşmak çok kolay ama hangi bilgiye?
O zaman sesli dosyalarda da arama yapabilecek bir teknolojinin gelişmesi için dua edelim.
Gelişsin.
Çünkü diğer türlü arama yapılamıyor bizim.
Herhalde arşive bir sen bir ben giriyoruz. Geçmişte ne dedik diye.
Yok, iyidir. Yok, girenler vardır abi. Ha. Muhtemelen onun da istatistikleri vardır. Onları öğreniriz.
Yani bazen o konuda... de insan şundan ben korkarım. Yani arşiv olsun ihtiyacı güzel bir şey ama bazen de şöyle oluyor. Arşivimi silin. Ben başka bir noktada değil mi? O da kötü bir şey aslında.
Evet abi, bilmiyorum, sizin ekipaniniz açık gözüküyor böyle.
Yok, biz geçen hafta konuştuk.
Buradaki arşivi silin diye bir istekle gelmeyin
hocam
yani.
Bak, biz hiçbir zaman arşivimizi sildirmeyiz. Şunun için söyledim ben size. Geçen hafta dedim ya, benim saçımın beyazı, ben siyah boyatmam. Yüz kırışıklıklarımı gidermek istemem. Bu yaşanmışlıklarımdır. Ben yüz kırışımı niye sildirmek istemiyorsam arşivimi haydi istemem.
Ne askısı diyorlar abi buna, bir şey askısı diyorlar şimdi.
Fransız askısı.
Evet, eskiden Filistin askısı vardı. Bir işkence onu konuşurduk. Şimdi Fransız askısını konuşuyoruz.
Ama Filistin askısı konuşuluyordu ama o daha sanki aynı şey değil. Biri yüzle ilgili. Filistin askısı sırttan mı takılıyordu? Nereden takılıyordu?
O bir işkence çeşidi abi. Evet. Allah düşürmesin.
Bence Fransız askısı da bir işkence çeşidi.
En büyük işkence belki de o yani.
Evet.
Yani hakikaten o noktada siz fetva da veriyorsunuz.
Neye?
Mesela dövmeye fetva vermiştiniz.
Hayır, öyle bir fetva vermedim.
Verdiniz abi.
Vermedim abi.
Burada iki tane arşiv açık, arşiv ortada.
Ya ben dedim
dövme caiz.
Geçici dövmeyi dedim ki bak, geçici, kalıcı, vücutta kalıcı iz bırakmıyorsa, kazınmıyorsa o da hoş bir şey değildir. Çünkü kalıcıya özendirir.
Tamam, onu geçelim. Fransız askısı caiz mi?
Fransız askısı caiz değil.
Değil.
Değil tamam, abi değil güzel. Yani.
Demek ki fetva veriyormuşsunuz Mehmet abi.
Hayır, şöyle yani, caiz mi değil mi manasında. Bana göre doğru değil manasında söylüyorum. İçin fıkhi yönünü Diyanet'e sorsunlar.
Doğru. Şimdi Mehmet abi, geçenlerde Papa'nın bir açıklaması oldu. Papa'nın açıklamasından bize ne diyebilirsiniz ama... Papa'nın her hafta da bir açıklaması oluyor aslında. Fakat bu açıklamasını ilginç kılan onun bu eşcinsel evliliklerin önünün açılması gerektiği, bununla ilgili yasal düzenleme yapılması gerektiğine dair çok böyle hani Katolik gelenekle de örtüşmeyen, özellikle Protestan gelenek tabii daha orada sert duruyor Amerika'da. Yani Trump'ın ve etrafındaki hani hele hep böyle görüyoruz ya, Trump'ı böyle takdis ediyorlar böyle. Dua ediyorlar falan onun kazanması için. Mesela o güruh çok şeydir değildir yani. Çok şiddetle karşıdır yani bu eşcinsel evliliklere.
Evet, muhafazakardır yani.
Çok muhafazakardır ama Papa gibi birisi şimdi çıktı dedi ki bu evlilik yasallaşmalı. Dolayısıyla böyle bir beyanatı oldu. Bunun herhangi bir etkisi olur mu Mehmet abi?
Eşcinsellere mi?
Genel o efkar umumiye.
Ya yine bu işe uzak duran yine uzak kalır. Ben şunu anlamadım yani. Papa yasalaşmalı derken yani Hristiyanlık mezhebi açısından mı konuşuyor bunu, yoksa devlet kanunu olarak mı konuşuyor?
Yani aslında kendi doktrininin, öğretisinin, din demeyelim onu artık çünkü o başka bir şey artık bu noktadan sonra. Kendi doktrininin, öğretisinin aslında bu konuda yumuşadığını, tamamen bu işe artık caiz olarak baktığını, cevaz verdiğini gösteriyor. Ama diğer taraftan da ya siz bu konuda eğer dini bir takım sahiplerle geri duruyorsanız bundan sonra durmayın. Bak biz açtık önünü diyor yani.
Yani hocam.
Muharref bir din yani
zaten
sonuçta.
Zaten kitabı bozdukları kadar bozmuşlar. Bundan sonra ne kadar bozarsa bozsun.
Evet.
Sizi geçen hafta dinledim. İslam ansiklopedisinden bahsettiniz siz. O dediniz ki o böyle şeydi, yenilenir. Hiçbir şey durmuyor. O da durmuyor. İslam ansiklopedisinde de yeni ciltler eklenir, yeni maddeler eklenir. Gelişen şeyle ilgili. Zaten bunlar da tahrife açık. Ne istiyorsa eklesin kendi kitabına. Ama ona bize Allah'ın kitabı demesin yani.
Evet, evet.
İncil demesin yani. Ne istiyorsa yazsın, bize ne yani.
Evet. Ya bu konunun konuşmaya değmeyeceğini ifade ediyorsunuz yani. Ben şu açıdan gündeme getiriyorum. Şöyle Mehmet abi. Şimdi özellikle genç nesiller üzerinde hem bu LGBT ekibinin hem de bu özellikle işte Tanrı seninle arkadaş olmak istiyor, Tanrı sevgidir, sevgi Tanrı'dır gibi söylemlerle aslında bize böyle çaktırmadan işte Hristiyan inanışını böyle propaganda etmeye çalışan ekipler var. Üsküdar mesela kafeler mekanı gibi bir yer oldu mesela. Üsküdar'da bile en merkezi yerde böyle bir geçen başımı bir çevirdim baktım işte bir kafe camında şey yazıyor. İncil ücretsiz verilir yazıyor. Yani oraya girin. Orası tam bir şey yani. Misyonerlik mekanı belli. Şimdi bu ikisinin aslında böyle bir konuda ittifak etmesi genç nesiller üzerinde ciddi bir tahribat etkisi yapabilir. Yani bak sevgi, ona da öyle söylüyorlar yani. Sevgiye kimse engel olamayacak diyorlar. Hangi türden sevgi olursa olsun. Bu taraftan da bunlar şimdi buna cevaz verdiklerine göre hadi bakalım ortalık genç nesiller için özellikle bir çeldirme alanı haline geliyor.
Ya hocam ben böyle bir genç nesillerde böyle her bir oltaya gelecek şeyler gibi kabul etmemek lazım. Genç iyi de bir aklı var, bir fikri var. Netice işte sevgi böyle geliyor da bu ne veriliyorsa ona koşan bir gençlik diye bir tanım
yok. Nesil
yok bence
ya.
Yani. Bence de öyle yani çok daha araştıran, çok daha soruşturan bir nesille karşı karşıyayız. Yani orada İncil dağıtılıyordu. Aa ne güzel bedava İncil. Ben de onu alayım da etkileneyim. Böyle bir şey yok. Senelerdir dağıtıyorlar. Dağıtın geçsin gitsin. Kimi de alıyor belki de onu yakacak olarak kullanıyor. Ne bileyim sen de bir tane alsaydın eksilseydi bir İncil oradan. Onu demiyorum. Ama Papa böyle bir açıklama yapmış. Tamam güzel Roma Sözleşmesi diye bir şey çıkarsın. Biz de kurtulalım şu İstanbul Sözleşmesi'nden. Zaten yakışmıyordu yani. Roma Sözleşmesi olsun bundan sonra.
Daha beter olmasın Mehmet abi?
Ne olursa olsun adı Roma olsun yani. Yakışır.
Her yol Roma'ya mı çıkar diyorsun?
Roma'ya her yol çıkmaz da. Roma'ya gitmek lazım ama. Yani Roma'ya da gidilecek hocam.
Gidilecek.
Gidilecek.
Tabii, öyle. O Resulullah Efendimiz'in bize önümüze koymuş olduğu kızıl elma.
Evet.
Hani kızıl elma nedir diye soruyorlar ya. Kızıl elma Roma abi. Yani. Evet. Çünkü önce İstanbul fethedilecek dediler. Sonra da Roma fethedilecek dediler. Evet. Roma'ya gittiniz mi Mehmet abi hiç?
Gittik.
Nasıl? O hakikaten o pagan kültürünün bir şeyi var mı? Hani Roma. Mesela Roma Hristiyanlığa çok düşman bir devletti.
Başta evet.
Başlangıçta öyleydi ama sonradan kendi pagan figürlerini Hristiyanlığa eklemleyerek.
Baktı ki baş edemiyor.
Yani dönüştü. Hem kendi dönüştü hem dönüştürdü.
Dönüştürdü. Aslında kendi dönüşmesi de dönüştürmek maksadıyleydi.
Evet.
Yani bu da yani ilahi bir şeyden hadiseyi nasıl dünyevi ve sen sevgi insan falan filan diyorsun ya hadiseyi bu tarafa doğru çekerim. Kul yapısı haline getiririm. Ya kul yapısı bir din olur mu hocam ya?
Evet.
Yani Allah yapısı olduğu için dinin bir kıymeti var.
Evet.
Sen onu kul yapısı haline getirdiğinde yaratılmış olur zaten.
Evet.
Ona iman etmezsin ki uyarsın. Onun için bizi iman edeceğimiz şeyler önemli bizim.
Yani orada o şeyi gördünüz mü Mehmet abi? O hissettiniz mi o romanın hani?
Ya hocam başta hissediyorsun ama ondan sonra hani böyle şey gibi bu testing derler buna. Bir parfüm kokluyorsun, bir daha kokluyorsun. Üçüncü, dördüncü koku da hissetmiyorsun.
Hepsi aynı geliyor.
Artık ben o heykellere baka baka, üçüncü, dördüncü heykelden sonra artık iflahım kesildi.
Kopmuşum
diyorsun. Yani bakmamaya başladım zaten. Hepsi aynı işte. Ne yapacaksın?
Yani bu heykel yontmanın abi bir şeyi var mı siz? Orada onu düşündünüz mü peki? Yani niye insanlar heykel yontarlar veya Hani şimdi böyle bir sanatlara girdik geçen
evet,
hafta da
sanat.
Böyle bir çalgı.
Bir girmediğimiz heykel sanatı kalmıştı. Ona da gir hocam. Gir.
Yok, kesin Engin o konuyla ilgili yorumlarınız vardır Ömer abi.
Hocam bu işte müseccem hali diyorlar ya. O bozuldukça heykele doğru bir gidiş oluyor. O
yani
evet.
O soyuttan çıktıktan olan, sonra evet, somuta döndükçe
insan da onu bir figürleştirmek istiyor. Onların yansımasıdır netice yani. Taştır,
antropomorfik diyorlar. Yani bir tanrıyı insan suretinde.
Evet, evet.
Düşünmek.
Hikaye de oraya doğru gidiyor. Zaten her bir güce bir tanrılık atfediyor ya onlar.
Evet.
Onun devamı olan bir kültür zaten bu söylediğimizde.
Evet.
Onun için
onun peki çağdaş yansımaları yani bugün hakikaten bir çağdaş cahiliye yaşıyoruz. Böyle bir hazzın, işte bu tür güç, farklı güç tiplerinin, türlerinin bir şekilde hani putlaştırıldığı, mesela gençliğin fetişizm haline getirildiği, işte evet, o Fransız askısıyla bu tabir, yani bu tarz bir şey var, profanlaşma var yani. Bir...
Doğrusu hocam, ben orada şöyle bir ilişki kurarım. Yani bu kadar... Yani netice bu heykeller vesaire bile eğer tapılası şeylerse, bu kültüre atfedilen şeylerse, aslında bugün o hareketli dünyasında yani üç boyutlu mu diyeyim ben size hadisenin, o hiç değilse netice heykel dedin elle tutulabilen, görülebilen, orada yüzyıllardır duran bir şeydi. Şimdi tapılası şeyler o kadar fazlalaştı ki insanların.
Yani kendi içinde o mücessem yine tekrar mücerrede döndü.
Evet, o mücerret kaldı bugünkü sanal putların yanında.
Evet.
Heykeller normal eski muhafazakar kaldı yani.
Evet, evet.
Eski kaldı, arkaik kaldı. Şimdi sanal şeyler var. Adam o 45 saniyelik bir şeye, puta kendini adıyor. Ama onun da ömrü çok kısa. Yani değil mi? Bir görüntü 45 saniye sürüyor. Çok moda oluyor. Belki milyarlar onu görüyor. İşte Michelangelo'nun heykelini kaç kişi görmüştür bugüne kadar? Diyelim ki şu kadar milyon adam görmüştür. Ama o görüntüyü belki sanal alemde bir günde o kadar adam seyrediyor.
Evet, evet.
Ama hayatı, ömrü çok kısa.
Evet,
heykel
evet,
hala orada duruyor şimdi.
Evet.
Ona baktığında o daha uzun bir şey yani. Belki de onun babası o manada. Nasıl bir yaklaşım?
Yok, çok farklı. Ben evet, ya, onu böyle bir durdum Mehmet abi şu an.
Evet.
O babasıysa
o fikrin babası.
Evet.
Yani o adam yaptı, oraya koydu taşta.
Evet.
O da görüntüyle sanal alemde bir şey çekiyor. İnsanlar yine aynı o saygıyı, hürmeti gösteriyorlar ama 30 saniye sürüyor.
Evet.
Anladın mı?
Yani böyle bir Yunan
kültürü, pagan kültürü devam ediyor.
Yunan efsane sanatılar evet, yani o eski Yunan'da işte taşı zirveye kadar taşıyor.
Evet.
Taş tekrar yuvarlanıyor. Bu
evet,
sonsuza kadar devam eden
devam
bir döngü. Bu
ediyor.
Buna benzer bir şey aslında
evet,
yani.
Evet.
Her aslında video ya da her imaj bize bir
evet,
geçici şey veriyor fakat bir anda tekrar eskiyi veriyor, tekrar yenisi çıkıyor.
Evet.
Yeniden, yeniden,
aynı
yeniden.
Aynı kültür devam ediyor. Hani yine bizim Engin bilgimizi dinleyicimiz şimdi şahit oluyor. Bir yine bu bir
tam tersi şey söylemiş.
Destansı bir hikayede at tutuşuyor ya, meşhurdur o. Yeleleri tutuşuyor atın.
Evet.
Tutuştukça at o yangından koşmak için daha hızlı koşmaya başlıyor. Evet.
Daha hızlı koştukça
ateş de daha hızlanıyor. Neticede at kül olana kadar devam ediyor. Ben bu işleri böyle görüyorum yani. Hızlandıkça bir sonuç sona doğru gidiyor. Fakat sonra yeniden bu kültür devam edeceği için, bu mücadele geçen hafta bahsettiğimiz devam edeceği için hak batıl başka bir şey buluyor yani.
Evet.
O manada bunun yanında bu sanal alemdeki farklı inançlar çok daha çabuk yaşanıp bitiyor. Ama farklı versiyonlar ortaya çıkıyor.
Burada peki yani ölçüyü nasıl tayin edeceğiz?
Ölçü belli.
Sanala takılmayacağız mı?
Hocam sanala takılıp takılmama meselesi değil. Ölçüler içinde ne yapıyorsan yap. Hani bizim bir metaforumuz var biliyorsun, hiç değişmedi o. Ayağını sabiteye bağla, öteki ayağını da nereye geziyorsan gez. Sen şimdi sanala takıl ama.
Mehmet abi şimdi Onu çok güzel Mevlana söylemiş. Evet. Hatta bu metaforu kullanırız da. Evet. Ya insan bir ayağını bir yere sabit bağlayınca öbür ayağını açabileceği yer belli zaten.
Tabii
abicim.
Belli işte onu söylüyoruz.
Çok güzel. Ve o daire sonuçta yani. Daire çizmek için yani. Böyle daire çiziyorsunuz. Evet. Yani orada ilginç bir aslında şey de var. Yani aslında gidebileceğin yer belli kardeşim. Evet. Yani
burada mesele sabitelerdir, sınırlardır. O sınırları zorladığın kadar, o sınırları aştığın kadar, ihlal ettiğin kadar sıkıntı çekeceksin. Hocam evet. Dünyanın da sıkıntısı budur.
Evet, zaten bugün yaşadığımız
sıkıntılar. Ne kadar öteliyorsan o kadar yani. Bu değişmiyor hocam. Yani bu teknolojinin değişmesiyle, dünyanın farklılaşmasıyla, şöyle böyle olmakla değişiyor mu hocam bu? Değişmiyor yani. Allah'ın bir kuralı, bir adetullah. Burada ifade edilen o şeyler de değişmiyor hocam. Sen belki sabah namazına dün ezanla uyanıyordun. Bugün ezan duyamıyorsun. Dün çalar saatlerimizi kurardık. Bugün telefonlarımızı kuruyoruz. Fakat o kalkacaksın, uyanacaksın yani.
Evet.
Ama şeye de telefonla da namaz kıldıramıyorsun yani. Bir program yükleyip işte benim yerime.
Yok, o da olacak diye korkuyoruz ama yakında.
Yani ay ya yani bir robot olsa falan filan böyle.
Bizim yerimize namazımızı kılsa.
Şöyle olabilir. Bizim yerimize namaz kılmaz belki ama mesela robot imam diyelim ki. Gayet kıraati düzgün. Hatta o 9 şeyle birden okuyabilen bir çiptir değil mi? Çipi koyarsın sen. Yani robot imama uyulur mu meselesi belki tartışılır ileride.
Biz bunu size sormuştuk Mehmet abi. Siz o zaman çok önemsememiştiniz.
Neyi?
Zemzem Tower'dan dedim uyumak caiz mi? Dediniz caiz.
Ben başka bir şey söylüyorum hocam. Hayır. Şimdi ben orada canlı imama uyuyorsun. Robot imamdan bahsediyorum. Bak robot imam, robot hizmetkar, yarın bak zikretmek
robot
istemiyorum.
Robot aile.
Heh, işte bunlar çıkınca evet. Ne olacak yani?
Ya bunları düşünenler var. Muhtemelen bizi de böyle adım adım adım bu pandemi süreci de belki bunun bir denemesi olabilir. Oraya sürükleyen bir irade var. Hangi yani bu irade böyle hani her şeyi kotarıp kollayan irade anlamında söylemiyorum. Yani işte o Bill Gates'ler, Elon Musk'lar bir takım böyle dünyanın kendine dahi çocuklar denen tipleri ellerinde para da var. Şimdi bu adamlar ne yapacaklar Mehmet abi? Yani adamın baktığınız zaman hayatında kitap okumak çok önemli. Bakıyorsunuz yani evet. Her hafta bir kitap okuyor veya birkaç kitap tavsiye ediyor. Bill Gates mesela. Hı. Yani Bill Gates'in okuduğu kitaplar diye ayrı bir şey var şimdi bir böyle olgu var.
Var mı böyle paralellik taşıyor mu bizim? Çatışıyor mu kitaplarımız Bill Gates'le? Hiç bakmadım onun listesine ben.
Orada da bir şey var yani Bill Gates'in çünkü önerdiği kitap birden patlıyor.
Böyle klasikler falan da öneriyor
yok,
mu?
Yok yok tam tersi daha çok yeni teknolojiler. Yeni iş yapma biçimleri.
Evet.
Ondan sonra belki bazen romanlar. Şimdi burada bu insanın diyorsun hayatında kitaplar var bir de yardım faaliyetleri var. Filantropi diyorlar ona. Yani hayırseverlik faaliyetleri. Evet. Maaş işte servetinin bilmem ne kadarını bağışlamış. Afrika'da diyelim öyle daha az su sarf edecek klozet ya da aşı faaliyetleri. Sonra böyle ilginç açıklamaları da oluyor pandemiyle ilgili. Yani oralardan böyle hani komplo teorisi ne kadar itibar ederiz bilmiyoruz ama böyle bir şey var. Yani bunları düşündükleri, taşındıkları, nüfusu kendilerine göre dert ettikleri gibi bir algı doğuyor. Yani böyle insanların
daha seçici bir dünya mı?
Evet. Daha böyle seçkinlerin olduğu. Hani onun da mesela büyük insanlık ideali açısından ya yetmiyor nüfus. Bu insanlar doğsalar açlıktan ölecekler. Yoksulluktan ölecekler. Evet. Olmasınlar o zaman. Veya ihtiyarlar çok yaşıyorlar belli müddet sonra onlara bakmak da zorlaşıyor. Bunlar bari kenara çekilsin. Tarzında böyle baktığınız zaman hani kendi içinde bir mantığı olan.
Ama hocam bu kendi içinde bir aynı zamanda bir tutarsızlık da barındırmıyor.
Nasıl yani? Tutarsızlık mı daha?
Hem diyorsun ki yaşlılar belli bir yaştan sonra artık yük olmaya başlıyorlar. Bir taraftan da sen bu teknolojiyle insan yaşını arttırmaya çalışıyorsun.
Evet.
Değil mi yani?
Evet.
Yani hastalıkları teşhis edeyim de şey yapayım da o sanal şeye bağlayayım da bir çip takayım da hastalığımı evvelden bana söylesin. Bak damarın sertleşiyor, işte kan değerlerin bilmem ne oluyor diyerek bu insanı daha fazla yaşatmak için göreceli olarak bir şey değil mi zaten?
Yani tabii orada mesela şey de var. İşte kısa dönemli planlama, orta dönemli planlama, uzun dönemli planlama. Kısa dönemde belki bir hemen temizlik öngörüyor olabilirler. Orta dönemde başka bir şey öngörüyor olabilirler. Dolayısıyla biraz farklı niyetler besliyor olabilirler. Bunun hocam, Mehmet abi evet. Şöyle bir şeyi var. Aslında dayandığı temel mantığı anlamak açısından belki buraya kadar geldi bu konuşma. Her şeyi yapabiliriz biz. Her şeye karar verebiliriz. Her şeyi kontrol edebiliriz. Ve dolayısıyla kendi kaderimizi, kendi göbeğimizi kendimiz kesebilecek bir teknolojik birikime de ulaştık. Gücümüz de var ve buna yönelik irademiz de oluştu. Böyle bir şey var mı?
Vallahi hocam ben şöyle düşünüyorum. Bunların bakış açısına baktığımda hakikaten böyle bir seçkincilik var. Bu çok anahtar bir cümle, seçkincilik. Bunun felsefi ve tarihi bir temeli de var. Ve bir iman temeli de var seçkinciliğin. Bunlar bir defa benim o gördüğüm, baktığım şey hani hep sevgi, insan sevgisi falan diyorsun ya.
Hümanizm.
Hümanizm falan. Bunların büyük bir yalan. Bunlar yaradılanı sevmiyorlar. Yaradılanı yaradandan ötürü sevmiyorlar. Bak. Yaradandan ötürü yaradılanı sevmiyorlar. Asıl kavgaları bunların yaradanla aslında. Onun için bu sanal alemde robot bilmem ne yaptığını kendi yarattım zannediyor. Bizde o yasak bir cümledir ya, yaratmak fiili. O zannediyor ki ben yapıyorum bunu. Ve kendi yarattığını Allah'ın yarattığına tercih ediyor. Asıl kavga budur yani. Şu insanı, robotu insan yerine, sanal zekayı insan yerine koyacak ve kendi dışındakileri elemine edecek. Zaten o kendi dışındakilerin hepsini kendine bir hizmetkar olarak görüyordu. Bir insan olarak görmüyordu, bir değer olarak görmüyordu. Madem öyle diyor, işte bunu yapacağım diyor. Ben bunu şuna benzetiyorum. Nuh'un intikamını alıyor bunlar aslında.
Burada duralım Mehmet abi. Nuh'un intikamında duralım. Efendim hayrola birazdan devam edecek. Ben Mehmet Lütfü Aslan, kıymetli abim Mehmet Emin Okur'la kendisine Hazreti Nuh'un intikamı neymiş soracağız bir aradan sonra efendim. Hayrola tekrar beraberiz efendim. Ben Mehmet Lütfü Aslan, kıymetli abim Mehmet Emin Okur'la birlikte tam böyle hani kesilecek yer de evet. Kestim Mehmet abi. Nuh'un intikamından bahsediyordunuz.
Evet.
Ben dedim ki böyle bir dünyanın elitleri, seçkinleri bir efendim aslında şöyle bir iradeyle hareket ediyorlar. Biz her şeyi yapabiliriz, her şeyi kurgulayabiliriz. Her şeyi efendim tayin edebiliriz. Böyle bir tavır ne kadar doğru, bu ne anlama geliyor diye sormuştum. Siz de onu bunlar yaradılana karşılar, yaradandan ötürü
evet.
diye ifade ettiniz. Ve sonra dediniz ki Nuh'un intikamını alıyor bunlar. Nedir abi Nuh'un intikamı?
Şunu yapmaya çalışıyorlar. Nasılsa Nuh Aleyhisselam o gemisine bir az bir insanı alarak varlıkları o geminin içine alarak onları bir şekilde devam ettirdi ve onun altı tamamen helak oldu. Bunlar da şimdi diyor ki biz böyle bir seçkinci bir şeyi kendi gemimize alalım. Batsın bu dünya sonrasında diyorlar.
Hmm.
Yani bunu hatta bununla alakalı filmler de var. Yani dünya yok oluyordu o gemiye, işte belli insanlar seçiliyordu, onlar kurtuluyor falan filan. Hep bu hikaye hocam yani.
Bizim Mars'ta koloni kuracaklar.
Gibi yani işte takım, dünya işgal evet. oluyor da işte şeyleri alıyorlar da falan da filan da böyle. Yani bu hikaye bu yani. Bu aynı bakış açısı hocam yani. Nasıl biz ölüme bakışımız farklı biz. Ölmek için yaşıyorsak, onlar yaşamak için ölüyorlarsa, aynı şekilde biz yaradandan ötürü yaradılanı seviyorsak, onlar yaradılandan ötürü yaradılanı sevmiyorlar hocam. Kendi dışındakileri sevmiyorlar aslında. Çünkü bir iddiaları var. O iddiaları yaratanla ilgili zaten. Rakip oldukları kendilerine göre yaradan zaten. Buna biz kendi literatürümüzde şirk diyoruz zaten.
Hmm.
Tamam mı? Onlar o dava üstüne. Hep bir mücadele devam ediyor hocam. 2000 sene evvel bunun adı Firavundu. Şimdi başka bir şey.
Yani bu aslında Tevrat'taki seçilmişlik
evet.
psikolojisine dayanıyor değil mi Mehmet abi? Şimdi bu İsrail
Tevrat
seçilmiş.
Derken Tevrat onların tahrif ettiği şey değil. Onlar ona dayandırıyor.
Evet.
Ama o tahrif edilmişe dayanıyor.
Tahrif edilmişe dayanıyor.
Nasıl bugün baba
evet.
İncil'e o eşcinselliği katmaya çalışıyorsa... Onlar da aynı hikaye.
Şimdi aslında Mehmet abi bu hani Süleyman Tapınağı'nı yeniden inşa etmeye çalışıyorlar. İsrail bu anlamda o seçilmiş kavmin yeni barınağı olacak, yeni memleketi olacak diye Fakat bir de mesela ilginçtir, yeni kıta dedikleri Amerika'yı da aslında bir grup Yahudi böyle gördü.
Tabii.
Orası da işte Tevrat'taki birçok vasfı var o beldeyle ilgili. Aslında öyle bir belde Amerika. Dolayısıyla orada da belki yeniden o seçkinler bir yurt oluşturdular. Şimdi Amerika'nın da son dönemde girdiği bu türbülanslara falan filan baktığımız zaman, hani hep de şöyle bir yorum vardır ya, Çin'e doğru sermaye kaymaya başladı.
Evet.
Dolayısıyla artık yavaş yavaş güç kaynağı Pasifik'e doğru kayıyor. Burada işte acaba bu bir üçüncü yorum mu çıkacak? Yani İsrail Amerika'dan sonra bir üçüncü kurtarılmış bölge, seçkinler bölgesi. Böyle bir acaba yeni vatan mı, yeni bir oluşum mu söz konusu?
Hocam ben iki şeyde bunu gördüm. Bir, bizim Allah selamet versin Lazlar şöyle bir fikirleri vardır: bize her yer Trabzon. Bir de bu Yahudiler, bize her yer İsrail. Yani evet. Onları sen düşünebiliyor musun? O İsrail'de Kudüs'e sıkıştırabileceksin.
Evet.
O bir numune yani. Tamam mı? O bir gösterge. Oraya sıkışmaz. Bütün dünya benim diyor. Ya bütün hepsi yaratılmışın, hepsi benim için yaratıldı diyor zaten. Sen söyleyebilir misin? Ya sen işte Kudüs'e sıkışacaksın. Adam nereye gitse burası zaten diyor, İsrail diyor. Yani evet, hakikaten kendi şeylerini oluşturuyorlar. Yani mesela bizim büyükelçiliklerde o mantık vardır. Gidersin, evet, büyükelçiliğin toprağıdır. Senin ya, İngiliz'in de İngiliz toprağıdır Beyoğlu'ndaki yani. Tamam mı? O yeri.
Evet.
İsrail de böyle yani o manada. O kafadaki zihniyet için bu böyle. Bütün dünya ona hizmet için kurgulanmış.
Evet, çok böyle büyük ve ciddi şeyler konuşuyoruz ama ben hemen biraz sulandırayım. Yani bu Yahudilerle ancak Lazlar mı uğraşır diyorsunuz abi?
Mantık manasında.
Öyle mi?
O mantık çatışır birbiriyle yani.
Evet, bir yerde Yahudi varsa Laz yoktur yani. Laz varsa Yahudi yoktur, öyle mi?
O birbirini nötrüze edebilir bu. Hatta şey diyordu, güzel bir espriydi o. Bu Yahudiler işte bir takım iddiaları var falan filan. Adam kızıyor onlara, ya siz kaç kişisiniz diyor kardeşim diyor. Biz diyor Rize Spor'un antrenmanına 20 bin kişi geliyor diyor yani. Sen nesin diyor. Anladın mı o manada?
Evet. Şimdi bu dolayısıyla seçkinciliğin gerçekten dünya üzerindeki politikaların, teknoloji aslında politikalarının, siyasetin gelişmesinde, şekillenmesinde çok ciddi bir rolü var. Hele de siz tabii insan kaynakları yönetimi hocasısınız. Mehmet abi, biz de az çok o konuda beraber ortak yayınlarımız da var hatta.
Tabii.
Bu insan kaynakları yönetimi de son dönemde yetenek yönetimine böyle hafif döner oldu. Yani o kavram artık kullanılmaya başlandı. Evet. Yetenek yönetimi denince de şimdi bir yerde 100 kişilik bir şirkette 80 kişi efendim işin %20'sini yapıyor. 20 kişi işin %80'ini yapıyor. Bu Pareto ilkesi. 20'ye 80 ilkesi. Evet. Dolayısıyla ben niye gidip o 80'e yoğunlaşayım? Yani o %80'in işin yapan 20 kişiye, o yetenekli 20 kişiye yoğunlaşıp onlara yatırım yaparsam, yani bir tür seçkincilik yaparsam yani, aslında ne olmuş oluyor? Daha çok verimli, daha efendim karlı bir iş yapmış oluyorum. Biraz böyle bir mantık var sanki. Yani yetenek yönetimi yaklaşımlarında da efendim bu işte teknolojinin efendilerinin ortaya koydukları yeni yaklaşımlarda da, yani az, öz, yetenekli, belki makinalarla yarışabilecek ama öbür taraftaki işte acizi, zavallıyı, fakiri, fukarayı, gurabayı böyle yok edilmesi gereken şeyler olarak gören bir zihniyet var Mehmet abi.
Ya tam da işte o bizim ilk söylediğimiz bakış açısıyla alakalı. Biz yeteneği Allah vergisi olarak kabul ediyoruz hocam. Bu Allah vergi, Allah vermişse birini daha yetenekli yapmıştır, birini daha uzak görüşlü yapmıştır, birinin kabiliyetini daha farklı yapmıştır. Yani siz de bunu çok sık tekrar edersiniz ya. Yani herkes kendi biricik Allah'ın gibi muradını arıyor, değil mi? Evet. Allah'ın kendine biçtiği muradı arıyor. Bu manada hiçbir şey diğerine göre daha az değildir hocam bizim bakışımızda. Üstünlük tek bir şeydedir.
Takvadadır.
Evet. Fakat diğer tarafa baktığımızda Efendimiz de diyor ki bir Übeyde bin Cerrah diyor, değil mi?
Bir oda dolusu
oda
diyor.
Oda dolusu yani.
Tabii.
Bütün dünyada bir tarafa verseler o onu tercih ediyor. bir sürünün içindeki.
Yani Hazreti Ömer'in sözüdür o. Bir odet dolusu Ubeyde bin Cerrah istiyor.
Bir sürünün içindeki bir hayvandan bahsediyor değil mi Efendimiz?
Yüz devede bir devedir
evet,
diyor.
Evet bir devede. Bak evet. Bunlar hep işaretler.
Yüzde bir yani evet.
Peki aşere-i mübeşşere ne hocam? Bu manada.
O da öyledir evet.
Değil mi?
Doğru söylüyorsunuz.
Şimdi bizim bu bakışımız ama nereye evriliyor hocam? Zayıfları, fakirleri, diğerlerini yok etmeye evrilmiyor. Hatta takvası az olanları da yok edelim, elemine edelim evrilmiyor. Onları da hatta tamamen o seçkinleri onlara hizmet ettirelim'e dönüyor.
Evet, evet.
Yani ve diyor ki öteki seçkine de dönüyor diyor ki sen bu fakire, fukaraya, zayıfa, gurabaya minnettar ol. Çünkü sen onların sayesinde takvaya ulaşıyorsun.
Evet. Yani aslında seçkincilik dediğimiz evet. yanlış yere evrilmiş bir vaka var.
Evet.
Yani sonuçta hakikaten bir çan eğrisi var. Bu çan eğrisinin evet. sağ tarafında dezavantajlı gruplar var.
Evet.
İşte Allah bazılarını öyle engelli
tabii,
yaratıyor.
Tabii.
Kimisini de hakikaten dahi yaratıyor.
Evet.
Yani sonuçta bu binde birdir, yüzde birdir ama böyle bir vaka var. İşte bu vaka içerisinde bunları alıp işte o az verilmişlere.
Hizmet ettiriyor.
Yani nimet verilen kendisine, evet. Nimet verilmeyenden mesul sayacak kendisine.
Ve orada ne koyuyor hocam? Sen aslında ona vermiyorsun. Sen aslında verdiğin fakir değil senin. Allah'a veriyorsun
evet.
aslında.
Yani ya, huzur, sadakat. Sadakayı da o alıyor zaten.
Kendini
yani.
Ortaya koyuyor Cenab-ı
evet,
Hak.
Evet.
Bu düzeni şeyler çözemez hocam.
Evet, evet.
Bak orada seçkini daha seçkin, daha yukarıya iterken aşağıyı daha aşağıya itiyor.
Evet.
Hatta demin
hatta
dediğimiz
yok olsun
anlamda
diyor.
Yok olsun, bitsin bunlar ayağımıza takıntı diyor. Bizse diyoruz ki ya onlara bir şey vermek Allah'a vermek gibidir. O manada ne kadar büyük bir paradigmal fark var.
Evet.
Burada bir seçkincilik varsa bile o birbirine zimmetleme manasında var. Öteki birbirini yok etme manasında var hocam. Ondan sonra o aşağı itilenler isyan ederek o yukarıdakilere düşman oluyorlar. Yukarıdakiler de zaten onları hayat boyu yok etmeye çalışıyorlar. Zaten genelinde dünyadaki baskın bir kültürün temeli budur, köleliktir hocam. Bir yerde baskın bir kültür varsa... Bir yerde adalet arasında çok ciddi bir fark ortaya çıkmışsa orada bir kas sistemi vardır. Orada bir seçkinci sistem vardır. Bizans medeniyeti böyledir. Yunan medeniyeti böyledir. Mısır medeniyeti böyledir.
Pagandır yani son tarihte
evet,
Allah'ı
evet.
tanımayan.
Ve kendine oynayan, kendi ilahlığına doğru
yeryüzü ilahlığı.
Yatırım yapan ve köle kullanan hocam
evet.
bak köle kullanan.
Çağdaş düzen de bu anlamda
çağdaş
köle düzeni.
Kölelik yok mu çağdaş
yok,
kölelik?
Aynen. Çağdaş kölelik var. İşte orada da işte şeyi anlıyorsunuz o zaman Mehmet abi. İslam'ın niye köleliğe yönelik
evet.
böyle bir ilginç. Hani İslam köleliği kaldırmadı. Kardeşim vaka bu zaten. Yani birilerinin hep birilerinin altında olması söz konusu. Ama İslam öyle bir hüküm koydu ki.
Evet.
Dedi ki yediğinden yedireceksin. Giydiğinden giydireceksin. Muameleyi aynı yapacaksın.
Evet.
Yani o zaman
öyle olduktan sonra
niye köle tutalım değil mi?
He? Tabii ne farkı kalıyor yani.
Evet evet.
Ve bu manada kölelik devam ediyor hocam. İnsanlar firavunlara hizmet etmeye devam ediyorlar. Bunun adı şu olsun bu olsun
evet.
fark etmez.
Çok doğru.
Netice ne? Sen de karın tokluğuna çalışıyorsun. Hatta daha kötü. Eskiden adamın karnı doyuyordu. Sırtına bir şey giyiyordu. Kölenin borcu yoktu hocam. Şimdiki kölenin bir de 3-5 yıla sari borcu var.
Kredi
onu da çekmişsin.
Evet.
Sen adamın sadece şu anını satın almamışsın. Önündeki 5 seneyi de satın almışsın. Borçlandırmışsın onu hocam.
Hatta Mehmet abi üniversiteden çıkan Amerikalı gençlerin büyük bir çoğunluğu bırakın 3-5 seneyi 10 seneleri 15 senelerini o üniversite borçlarını ödemek için.
Senete imza atmış yani.
Evet yani
kurtulamıyor.
Çok büyük bir toplumsal yara yani orada. Bir sağlık böyledir bir de bu üniversite harçları
evet.
böyledir orada.
Evet.
Yani dolayısıyla bir kölelik sistemi var. Bu kölelik sistemi içerisinde de tabii hani şöyle bir şey vardır ya Mehmet abi. Hani ev kölesiyle bir de onu Malcolm X'in şeyinde vardır o ayrımında. Bir ev kölesi vardır.
Evet.
Yani o munistir, mutidir. Efendisi ondan böyle direkt ilişkidedir.
Evet.
Dolayısıyla onun hep çıkarlarını diğer kölelere...
Evet.
Aslında savunur.
Evet.
Yani ev kölesiyle çiftlik kölesi arasındaki fark. Şimdi burada da böyle bir şey var. Sanki kas sistemi de köleler arasında da kas sistemi var.
Tabii.
Yani işte çok böyle diyelim daha kendisine ayrıcalıklı imtiyazlar verilmiş köleler bir alttaki kölelere göre o düzenin devamı için aslında
evet.
efendilerinin zorbalığını
evet.
transfer ediyorlar.
Evet. Hani o şey hikayesi vardır ya, kendini tavuk zanneden ördek miydi, kaz mıydı, o yumurtayla aynı şey yapıyor.
Evet, evet.
Sonra ilerliyor, büyüyor. Ha, kendi farklı olduğunu hissediyor. Yani onlara da tam tersi, aynı yumurtalar, sen daha farklısını veriyor. Halbuki bir farkı yok, onun gözünde bir farkı yok.
Evet.
Sen hiçbir zaman oraya geçemeyeceksin. Hocam, böyle bir dünyada böyle bir şey var yani. Değil mi? Dünya işte hani beşten büyüktür. Dünya beşten büyüktür. Bu ne demek? Adam diyor ki kardeşim, bu dünyayı beş kişi karar verir.
Evet.
Sen de diyorsun ki hayır diyorsun. Beş kişi karar veremez. Ben de karar verici olacağım diyorsun. Tamam mı? Mesele bu zaten. Bugünün mücadelesi bu hocam zaten.
Evet.
O beş kişi de beş tane devlet de değil aslında.
Bir dönem bu Sabancı ile ilgili bir şey basına yansımıştı da Mehmet abi. Bir röportajda zannediyorum okumuştum. Yani biz koçlara yetişemedik. Yani koçun temsil ettiği bir elit aile grubu var. Biz onlara, o sınıfa giremedik bile demişti. Yani şimdi onun çocukları belki girmiştir, bilemiyorum, evet. Ama Sabancı sonuçta bir Anadolu tipli bir yani iş adamıydı. Şimdi hayır, bunu şunun için söylüyorum. Bu örneği şunun için verdim. Hani bir sınıf var, oraya hiç ne kadar çalışırsanız çalışın giremeyeceksiniz.
Evet.
Bunun aslında kanla da alakası var. O mavi kanla da alakası var, değil mi?
Kanla da alakası var.
Siz
ama
mavi kan uzmanı olduğunuzu da biliyoruz bu arada.
Sadece kan değil bu. Yani netice kan da değişir hocam. Kan değişir. Eğer o adamın kanlarına yeterli antikoru verirsen o da artık o şeye kabul
normalleşir
edilebilir
yani.
Evet. O şu demek değildir. Yani şurada sen kabul et yeter ki. Sen gel yeter ki 33. dereceye. Adam seni kabul eder yani. Ama kendi o kanındaki eksilen şeylerin farkında değilsindir o zaman zaten yani. Hmm. İnanırsın buna yani. Değişirsin. Değişirsin ve tabiri caizse iman edersin yani o manada. Evet. İman ettikten sonra zaten mesele hallolmuş demektir. İstediğin yere evrilebilirsin. Yani ölçüleri terk ettikten sonra. Hani söylüyorlar ya, şimdi bir takım sapık adamlar var değil mi? İster bunu Amerika'da da var. Adam tut mürid oluyor. Hepsi toplu intiharlar oluyor mesela, vesaire oluyor. Şu oluyor, bu oluyor. Yani bunu, adam nasıl bunu yapabiliyor hocam? Yani değil mi? Onun imanını aslında ele geçiriyor. Evet. Bizim şey de öyle. Burada bir sapıklığa meyletmiş her kim varsa, Allah'ın kuralına aykırı iş yapıyorsa, o da imanını kaybetmiş demektir. Başka bir yere iman etmiş demektir. Sen hala Allah bunu diyor. Senin tabi olduğun adam da Allah'ın karşısında bir şey söylüyor. Sen ona tabi oluyorsan tercihini yapmışsın demek.
Tabii tabii, hevasını ilah edileni görmedin
o
mi
kadar
diye. Yani orada heva hakikaten hep böyle bir nefsi ihtiras, istek gibi gözüküyor, evet. Ama aslında o tutkusu, evet. Yani insanın. Tutku da her şeye şamil olabilir.
Evet.
Yani paraya, servete, statüye, insanların sana prestij etmesine. Dolayısıyla o tutku insanın gerçekten belki en çok sakınması gereken putu yani.
Hocam kulluk en yüksek şeydir. Kulluk değişilmez bir şeydir. Sen o kulluğunu başkasına da havale edemezsin. Anladın mı? Kimseye kul olamazsın. Kimseye köle olamazsın.
Cevabı verdiniz yani.
Evet.
Robot aile olmaz. Robot imam olmaz.
Olmaz. Olmaz. Olmaz.
Demek ki burayı karıştırmak için o şeyi, farazi yöne sürüyormuşsun, evet. Mehmet abi.
Yani konuştuğumuzdan çıkan netice budur yani. Sadece bir tek şey vardır. Hani diyorlar ki bazı adam, ya acaba bir özel bir görevi mi var? Acaba özel bir misyonu mu var? Bir vazifesi mi var? Hani biraz daha böyle daha özel insanlar. Ya kulluktan daha büyük bir vazife mi var dünyada,
evet,
ya?
Evet. Şimdi genellikle bu özellik psikolojisi Mehmet abi, seçkinlik psikolojisi. Şöyle bir aslında mantık üzerinden yürüyor. Hani düşünüyorsun ya, bu yani akıllı, uslu, okumuş adam nasıl böyle bir efendim eblehin peşinden düşüyor, gidiyor, evet, geliyor diye düşünüyorsun. Şimdi aslında kendisine seçkinlik atfeden ve dolayısıyla ben işte kurtarıcıyım, şöyleyim, böyleyim diyen adam, onu fark etmek de aslında bir tür seçkinlik. Yani bak, buna tabi olduk biz. Onu gördük, evet, yani.
Seçkinlerden olduk.
Evet, seçkinlerden olduk. Yani siz beni fark etmekle siz de seçilmişlerden oldunuz. Hani şimdi böyle bir Almanya'da yaşayan bir şey var ya, Mesih. Şimdi
çok Mesih var, hangisi?
Çok. Evet. Onu neyse, ismini zikretmeyelim.
Evet.
Şimdi kendisine Mesih ismini veriyor ama mesela yakınındakine diyor ki sen yine tarihi bir figür olarak sen diyor Meryem'sin diyor mesela.
Evet.
Sen diyor işte Yahya'sın diyor mesela. Evet. Vaftizci Yahya'sın. Şimdi yani düşün, böyle evet, bir ilginç psikoloji oluşuyor yani.
Evet, evet. Yani kadroya giriyor yani.
Onu söylemeye çalışıyorum.
Şimdi yine o Mesih iddiasında bulunan tiplerden birini hatırlıyorum bir 30 sene evvel.
Sizin de çok böyle bir maceranız olmuştu.
Yok öyle. Öyle bir, kimseyle böyle bir maceramız olmadı da. dünya tabii yaşanılıyor her şey hocam. Adamın birine Mesih diyorlar zaten, öyle inanıyorlar. Sonra da orada bir çocuk daha var, böyle biraz uzun saçlı, yakışıklıca falan filan. Bunu da arkadaşlara hep dolduruyorlar. Ya o Mehdi sen de İsa'sın. O Mehdi sen de İsa'sın. İşin kötüsü zaman içinde o çocuk da kendinin İsa olduğuna inanmaya başlıyor. Yani tamam mı?
Evet evet. Acaba o muyum diye.
Yani.
Evet. Evet.
Psikoloji böyle bir şeydir yani.
Yani şimdi bir de şey de var ya, insanın kendisine de iman etmesi evet, mevzusu var ya. Yani aslında bana böyle bir şey verilmiş. Ya, yani bir misyonum ya, var. Ya. Yani niye inanmıyorum kendime? Kendimin münkiriyim.
Bak hocam, Allah'ın vermediği hiçbir güç, tamam mı? Hiçbir güç adamı iyi bir yere götürmez. O da bir güç atfediyor kendine ama Allah vermemiş yani. Allah vermişse zaten Allah'ın verdiği bir güç seni götürse kulluğa götürür. En yüksek makama. Eğer birileri farklı makamlara talipse o Allah tarafından verilmedi demektir zaten. Hmm. İnsan o manada hiçliğini ve küçüklüğünü anlamaya başlar. Eğer Allah'tan gelen bir şey varsa. Bunun tersi oluyorsa ortada yanlış bir paradigma var demektir. Daha yaklaştıkça büyüklüğünü görürsün hocam. Küçüklüğünü değil yani.
Evet. Weber şimdi insanlarda diyor üç tür yetki vardır diyor Mehmet abi. Evet. Bir aileden gelir. Klan, aile, işte evet, sülale, soy sop. Biri yasal yetki. Yani işte müdürümüz, başkanımız.
Üniformadan gelir.
Üniformadan evet, gelir. Bir de karizmadan gelir.
Karizmatik diyor. Evet.
Yani o kendisinde vardır.
İç şeyinden. İç,
o işte Allah vergisi.
Evet. Yani. O Allah vergisi ama onun kullanılması da yani.
İşte o biraz önce konuştuğumuz mevzuya geliyor. Yetenek mevzusu, seçkinlik evet, mevzusu. Evet. Sen onu nereye kullanıyorsun?
Evet.
Yani 3 yaşında piyanoya döndük ama 3 evet, yaşında piyano çalıyor mesela. Evet. Yetenek Allah tarafından verilmiş bir yetenek. Ama bunu nereye kullanıyorsun? Caz festivalinde bir efendim temsil için mi kullanıyorsun? Yoksa diyelim Erkam Radyo'da önüne perde gelip orada bir sesi mi duyuruyorsun
hocam,
sadece?
Sen de karıştırıyorsun.
Yok yine. Hocam öyle de konuşmuştunuz geçen hafta.
Hayır perde ger demedik ki, radyoda perde germeye ne lüzum var? Kültür ses merkezinde gidiyor. Perde ger dedim ben sana.
Evet güzel. Mehmet abicim sizinle sohbete doyum olmuyor fakat vaktimiz de sınırlı.
Öyle mi, doldu mu vakit? Sınırlı, her şey sınırlı hocam, görüyorsunuz.
Öyle her şey bitiyor malum.
Fakat hocam bu sınırlılık içinde diyelim ki bak sınırlı ya. Fakat arşiv bu sınırları aslında açan bir şey değil mi?
Evet.
Sen burada o sınıra tabisin, bitti diyorsun ama.
Ama arşiv var.
Arşive gir.
Dinle.
Dinle.
Tamam, oradan çıkartacağımız kısa ne, hisse ne Mehmet abi? Bunu da söyleyin de artık şimdi bu kadar. Yani niye arşivin şimdi alakasını kurdu diye. İlla dinleyin demek için mi?
Hayır, geçmiş önemlidir.
Peki. Arşivi silmiyoruz.
Evet, arşivi silmeyelim.
Tamam, peki. Evet. Efendim, Mehmet Lütfü Arslan ben, Mehmet Emin Okur ağabeyimle birlikte. Hayrola da bugün bize ayrılan sürede olmuş oldu. Bir sonraki hafta tekrar buluşmak ümidiyle. Kalbimizin frekansı Erkam Radyo'dan hepinize Allah'a emanet ediyoruz.